Ayrım 3.
Stockholm'de 9 yıldır politik mülteci olarak yaşamakta olan Sami Baran, cinayet tohumunun ilk kez içine düşeceği o salı akşamından 7 gün önce, karanlık ormanların içinde kıvrıla kıvrıla giden buzlu yolda araba sürmekteydi. Gökyüzüne dimdik uzanan sedir, çam, kayın ve köknar ağaçları iki yanından hızla kayıyor ve otomobil daracık yolun buz tutmuş kayganlığında savrulup duruyordu. Eski bir Volvo'ydu kullandığı. Hurdaya çıkmasına az kalmıştı ve bir zamanlar lacivert olan rengi, çeşitli yamalarla zedelenerek soluk bir maviye dönüşmüştü. İkinci el otopazarında bu otomobile belki de 8. 10. el demek gerekirdi. Epey hırpalanmış, kuzey kışının darbelerini yiye yiye çürümüş ve uzun kış mevsimleri boyunca buzlu yollara dökülen tuzdan her yeri pas bağlamıştı ama yine de doğru dürüst hiçbir iş yapmayan, arada bir saati 40 kron karşılığında çöp arabası süren ve genel olarak sosyal yardım bürolarının mülteci fonlarından geçinen biri için hiç de fena değildi doğrusu ve onun ayağını yerden kesiyordu. Şehir içinde park yerleri pahalı olduğu için kullanmıyordu ama o garip sıkıntı yüreğini kemirmeye başladığında atlayıp şehir dışına çıkması ve ormanlar göller arasında delice sürmesi için birebirdi. Bazen yüreği sıkışıp dert top olup boğazına kadar yükseliyor ve nefes almasını engelleyecek bir yoğunluğa erişiyordu. Sanki bir an daha geçerse patlayacakmış gibi hissediyordu kendini. Sanki bir yanardağ oturuyordu göğsüne. Bir iç çöküntüsüydü bu. Atak geldiği zaman ne yapacağını bilemiyor ve eski Volvo'ya atlayıp bir an önce şehir dışına çıkmaktan ve o insansız yollarda deli gibi gaza basmaktan başka bir ferahlama yolu bulamıyordu. Böyle anlarda Volvo'nun buz üzerinde oradan oraya savrulmasını hissetmenin garip rahatıcılığına sığınırken, bir yandan da ne olduğunu bilmediği sözler dökülüyordu ağzından. Bir seferinde kriz geçer geçmez ani bir fren yaparak iyice kaymış ve buzda fırıl fırıl dönen araba, durduğunda dikiz aynasında beliren yüzünün yaşlarla sırılsıklam olduğunu görmüştü. Bilincini yitirme noktalarına sürüklendiği ve aklının sınırlarına savrulduğu bu yolculukların tehlikeli olduğunu biliyordu bilmesini ama bu ona garip bir yürek dinginliği sağlıyordu. O günlerde Kongsamra öğrenci bloklarındaki küçük odasında yıpranmış, yüzü eprimiş koltukta oturuyor, küçük bir aynada sağlıksız göz kapaklarını inceliyor, elini karnına koyup sağ tarafına yayılan, sonra da bir toplu iğne ucu gibi kendini duyurup şiddetlenen ağrıyı düşünüyordu. Oturduğu yerden dışarı bakınca görebildiği tek şey fare rengi, kapanık, deşilmemiş bir cerahat duygusu veren sonsuz grilikti. Beton evler, daha sonra yüksek evler, kapalı ve alçalmış gökyüzüyle birleşip görebildiği her şeyi çimentolaştıran, geometrik asfalt yollarla bütünleştiren bir grilik kafesi. Sanki bunu abartmak istermiş gibi evlerdeki pencereler ya sarı, ya kırmızı ya da maviydi. Sessiz ve boşalmış mahallede evler arasındaki beton yollarda yürür yürür yürürdü. Çamaşırhaneye giden birkaç kadından bir de küçük bebeklerini hava almaya çıkaranlardan başka hiç kimse görünmezdi ortalıkta. Çünkü herkes çalışıyordu. Geometrik, dar, beton, otomobil girmeyen yollarda hızla yürür, çimenliklere geldiğinde bastığı yerin yumuşadığını hissetmek hoşuna giderdi. En büyük sıkıntıyı Sergelstorg gibi geometrik biçimlere bölünmüş meydanlarda ve yollarda çekiyordu. Çünkü elinde olmadan bu biçimlerden birini seçiyor ve sadece onlara basarak yürümeye çalışmaktan garip hareketler yapar duruma düşüyordu. Mesela sadece siyah taşlara basarak yürümesi gerekliydi, beyazlara basmamalıydı. Ya da tam tersine beyaz taşları seçmişse siyahlara basmaması gerekiyordu. Aynı renkte olsalar bile ya birer atlayarak yürümeli ya da baklava dilimi gibi sıralanmış olanları kendine göre bir düzene koymalıydı. Yürürken bir parmaklığa rastlaması da aynı sonucu doğuruyordu. Parmaklıkları tek tek saymalıydı. Eğer biri eksik kalırsa dünyanın sonu gelecekti sanki. Ama bu işin kuralı yoktu. Parmaklıkları birer atlayarak da sayabilirdi. Bazı insanların doğuştan böyle olduğunu düşünüyordu. Kendisinde ise sonradan başlamıştı bu. Yaşadıklarının ve uzun kuzey yıllarının bir hediyesiydi bu garip huy. Yapmasa da olurdu ama böyle şeylerle oyalandığını düşünüyordu. Çünkü çok sıkıcıydı ortalık. Bastığı yeri fark etmeden çiğneyip geçen insanlara büyük bir hayranlık duymaktaydı. Kendisi bir türlü böyle olamıyordu işte ama en kötüsü evdeki haliydi. Bazen üstüne oturduğu koltukta sonu gelmez bir tüy toplama işlemine girişmiş olarak bulurdu kendini. Eskimiş lacivert kadife koltuktaki her mikroskobik beyaz noktayı toplamak gibi sonsuz bir uğraşa dalardı. Mutfak rafındaki bardaklar illaki belli bir sıraya göre durmalıydı. Tabaklar da öyle. Stockholm'e ayak bastığı ilk gün ıslak, yapışkan ve soğuk havada yağmur altında parlayan otomobiller ve iki yanından akan insanlar arasında zaman ve mekan duygusunun değişmesini yaşamıştı. Şehir onca reklam ışığı, neonlar, farlar ve sokak fenerleriyle bile kapanık ve kasvetli geliyordu ona. Garın önünde öylece durmuş ve ne yapacağını bilemediği için tekrar görkemli merkez garı binasına dönmüştü. Elinde küçük valiziyle içeri girdiğinde yağmur suları ensesinden içeri süzülüyordu. Hangara benzeyen istasyonun ortasında boydan boya sıralar vardı. Uzun sarı saçlı, deri bileklikli ve dövmeli sarhoşlar, tahta pabuçlarını betona vuruyorlar, işaret parmaklarını uzatarak gelip geçenin yolunu keserken sonsuz bir uzaklığı gözler gibi bakıyorlardı. Kuzeyin karanlık ormanlarından yükselen feryatlar çınlıyordu kubbede ve adamın biri orta yerde iki yana sallanarak işiyordu. Telefonların yan yana dizildiği bölüme gitmişti ama sırtlarından tutturulmuş bir sürü rehber görünce işin içinden nasıl çıkılacağını bilememişti. Yardım istediği yaşlı bir kadın eliyle sinek kovar gibi kovmuştu onu. Bölmeden çıktığında yine o garip çığlıkları duymuştu. Ormandan yola akan suyun donduğu ve bir jilet keskinliği kazandığı dönemeçte iyice savruldu Volvo. Sağ yandaki lastikleri ağaç diplerini yalayarak geçti ve bir an denetimi iyice elden kaçırdığını sandı Sami. Ama sonra otomobil kendini topladı ve yoluna devam etti. Bütün bu heyecan sırasında bir süredir tutturmuş olduğu düzenli ve kesiksiz inlemeleri sürdürmeyi ihmal etmemişti. Nedense bu anlamsız sesler hoşuna gidiyordu. O öğrenci mahallesindeki evleri, yolları, sarı, kırmızı, mavi pencereleri, evlerin camlarına asılı pastel çocuk resimlerini, el yapması lambaları, girişlerindeki alacalı plastik yollukları, Noel süslerini, Lapon köylü başlıklarını, tahtadan oyulmuş babuşları ve yün çorapları, geleneksel dala atı yortularını görmek istemeyerek ama onlarla çevrili ve kuşatılmış durumda dönüp duruyordu yollarda ve soruyordu. Kanser miyim acaba? Karnının sağ yanındaki nokta durup durup bir tığ batırılır gibi sızlıyordu. Sürüp giden ritmik inlemeyi kesmeden farları yaktı. Kışın hiçbir zaman aydınlanmayan hava, öğleden sonranın etkisiyle daha da koyulaşmaya başlamıştı ve iki yanındaki sık yüksek ağaçlar karanlığı artırıyordu. Dışarıdaki inanılmaz soğuğun giderek arttığını ve var olan her şeyi dondurup cansız bir tunduraya çevirdiğini hissetti. Kuzeyin canlı doğası uzun bir kış uykusuna yatmış, donmuştu. Ne kadar gazete varsa toplar, son satırına kadar okuyup bir anlam çıkarmaya çalışırdı. Sonra en kısa yoldan hastaneye atardı kendini. Acil serviste ağrıları artarak beklerdi. Beyaz plastikten sağlık kartını uzattığında hemşireler onun kim olduğunu bilirdi. Muayene odasının donuk beyazlığında doktorun eli bedeninde dolaşırken Kalbimde bir bozukluk var, derdi ona. Bizim ailede zaten kalpten giden çok. Geceleri bazen uyanıp kalbimin durmuş olduğunu görüyorum. Nabzım da atmıyor. Sonra tam tersine hızlanıyor. Dudaklarımda morluklar başladı. Kalbimde bir bozukluk var. Evden fırlayıp hastaneye koşmayı alışkanlık haline getirmişti. Her seferinde ayrı bir doktorla konuşurdu. Safra kesemde taş var benim, batıyor. Hele yumurta yediğimde. Galiba prostatta. Doktorlar ağız birliği etmişçesine iri gözleri kaygı dolu bu genç ve çelimsiz çocuğu başlarından savarlardı. Birinde beni öldürmeye çalışıyorsunuz diye bas bas bağırmıştı muayene odasında. Genç doktorun kafasına ağır bir kül tablası fırlatmıştı. Verdikleri ilaçlardan birisi, ki sonradan bunun bir yatıştırıcı olduğunu öğrenecekti, tansiyonunu düşürmüştü. Dili ağzının içinde dönmüyor, çenesine ve boynuna bir kasılma yayılıyordu. Tamam, demişti. Demek son durağa vardık. Doktor ilacın dikkatsizce verilmiş olduğunu, bazı rahatsızlıkları olanlarda kullanılamayacağını söylemişti. Böylece yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna dair ilk imayı kapmış oluyordu onların ağzından. Bir zaferdi bu. İşte gerçekten hastaydı, düpedüz hastaydı. O doktora minnet duydu. Bir geminin ambarında mazot, makine yağı, deniz, ekşimsi ve tatlı balık kokan, lombozlarından ışık süzülen loş bölmede, üstü çentik çentik tahta masanın başında, hayatında yattığı tek İsveçli olan Astrid, hünerli ellerini uzatıyordu ona. Daha sonra yeraltı istasyonlarına benzeyen metrolarda koşuyor, yürüyen merdivenlerde, sokaklarda, sarhoşlar, kusmuklar, ezilmiş bira kutuları, yaşlıları itip yuvarlayan parlak ceketli gençler, porno ilanları, makina şıkırtıları, metal kronları ve öreleri avcuna boşaltan makineler, sosis patates püresi tatlı hardal bulaşığıyla birbirlerinin dudaklarını emen sivilceli gençler, ucuz giysili apartman topuklu esmerler ve onların göğüslerine ay yıldız takmış olanları arasında yitip gidiyordu. Fren gıcırtıları, naralar, gülmeler büyüyor, sonra birden toz içinde kalıyordu sanki. Ağzı, gözleri, odası gıcır gıcır eden toza batıyordu. Hastanede pis kokulu bir ilaç içirip evire çevire filmlerini çekiyorlardı. Görevlilerin yüz anlatımlarından bir şeyler çıkarmaya çalışıyordu. Ne var? 3 gün sonra. Yüzüne kuşkuyla mı bakıyorlardı ne? Siyasi mülteci statüsü almak için Stockholm polis merkezine gittiği gün, metal bir masanın arkasında şaşılacak kadar ince ve uzun suratlı bir polis oturuyordu. Sami'ye pasaportu ile ilgili bir sürü şey sormuştu adam. Sonra zile basıp çağırdığı polislerle birlikte asansöre binip en üst kata çıkmışlar ve demir parmaklıklı bir kapıdan içeri girmişlerdi. Orada 3 gardiyan Sami'nin giysilerini soydu, ceplerinden çıkanları plastik bir torbaya koydular. İşte o an ilk kez pişman olduğunun farkına vardı. Buraya gelmekle yanlış bir iş yapmıştı. Ankara'da okuduğu zaman etkisinde kaldığı Norveçli Knut Hamsun'un göçebeler diyarı değildi İskandinavya. Çağıldayan ırmakların üstünde sağlıklı meşe kütüklerinin gümbür gümbür aktığı, karanlık ormanlarda yakılan meşalelerin bakire karları ışıttığı, kuzey masallarındaki orman cinlerinin ağaçlar arasında koşuşturduğu bir ülke değildi. İstasyondan beri hissediyordu bunu. Belki de gelir gelmez başlamıştı ama artık düzeltilmesi gereken bir yanılgının içindeydi. Bütün giysilerini didik didik arayıp da incelemelerini bitirince giyinmesine izin verdiler. Kayıt işlemleri yapıldı ve Sami koridorun sağ yanındaki demir kapılı odalardan birine kapatıldı. Odada pencere yoktu. Çok garip bir duyguydu bu. Oda biraz ötedeki gardiyan ofisiyle aynı hizadaydı ve orası pencereliydi. Kendi duvarının dışında da boşluk olduğunu biliyordu ama pencere yoktu işte. Kapatılmış, örülmüştü. Kağıt çarşaf yayılmış yatağa uzandı. Bir metre ötesinde kar yağdığını düşündü. Gardiyanın ofisindeyken öğleden sonra saat 3 karanlığında uçuşan beyaz kar tanelerini görmüştü. Şimdi gitse bir daha buraya uğramasa bile ömrü boyunca hatırlayacaktı bunu. Bu kadar nefret edilecek bir oda düşünülemezdi. Her şey ancak bir ameliyathanede görülecek biçimde işlevine göre ayarlanmıştı. Uyudu, uyandı, tekrar uyudu, karma karışık düşlere gömülerek uykuyla uyanıklık arasındaki belirsiz çizgide sallandı durdu. Bir ara kapıdaki göz deliğinin açıldığını gördü. Bir kadın oradan bakıyor ve "Türk, Türk" diyordu. Kadına doğru yürüdü ve onun kollarını sıvamasını işaret ettiğini gördü. Pek anlam veremese de dediğini yaptı. Kazağının kollarını yukarı doğru çekti. Kadının kollarında iğne izi aradığını ancak o çekip gittikten sonra fark edebildi. Biraz sonra sarkık yüzlü ters bir ihtiyar yemek getirdi. Çiğ balık, sarı bir sos ve şekerli ekmekten oluşan bir yemekti bu. Yiyemeden yatağa uzandı. Odaya girdiğinden beri sezip durduğu vınıltıyı da o anda ayırt etti. Ses gittikçe güçleniyor gibiydi. Sanki odanın duvarları, tavanı, kapısı gibi ayrılmaz bir parçasıydı. Sesi dinleyerek başucundaki havalandırma mazgalından geldiğini buldu. Böylece ses bir noktaya odaklanmış oluyordu. Başını yastığının altına soktu ama diş oyma aletini hatırlatan vınlamayı yine duyuyordu. Sonra kapı açıldı, ters yüzlü ihtiyar geldi. Adamın yanakları kat kat sarkarak ağzının iki yanına yığılmıştı. Gri gözleri kırışıklıklar arasına gömülmüş, iki cam bilyeyi andırıyordu. Sami'ye tek kelime anlamadığı İsveç dilinde bir şeyler söylüyordu adam. Daha sonra da Sami'nin anlamadığını görerek göğsünü şişirmiş, derin soluklar alarak sol eliyle göğsüne vurmuştu. Sami bunu böyle uyuşuk oturma, canlan biraz demek istediğine yormuş, ayağa kalkıp derin soluklarla o da göğsünü şişirmişti. Gardiyan bu kez aynı hareketleri daha güçlü olarak tekrarlamış, soluk alıp vermişti. Bir süre sonra ikisi hücrede karşılıklı beden hareketleri yapıyorlardı. Sami yine başaramadığını hissetti. İhtiyar başını havaya kaldırarak derin soluklar alıyor, o da kollarını açıp kapayarak ciğerlerine hava dolduruyordu. Yaşlı gardiyan umutsuzluğa kapılmış olmalı ki söylenerek hücreyi terk etmiş, biraz sonra gelen genç bir polis İngilizce olarak Sami'ye havalandırma saatinin geldiğini haber vermişti. Bunun üzerine Sami yarım yamalak da olsa İngilizce anladığına şükretmiş ve biraz önce yaşlı gardiyanın karşısındaki anlamsız hareketlerini düşünüp kendisini gülünç duruma düşürdüğüne epey hayıflanmıştı. Havalandırma bölmeleri en üst kattaydı. Her biri en fazla 3 metrekare olan üçgen bölmelerin üstleri tel kafesle kapatılmıştı. Böylece Sami hayvanat bahçesindeki hayvanların ne hissettiğini anlama olanağına da kavuşmuştu. Yer betondu. Karanlıkta lambalar, çevreleri kar beyazlığıyla buğulanmış, puslu mumlar gibi parıldıyordu. Gözüne yaşlar dolduğunu hissetti. Bütün bunlar iltica talebi üzerine oluyor ve hakkında soruşturma yapılan süreyi kapsıyordu. Volvo'nun hızı iyice artmış ve araba artık düz gidemeyip oradan oraya savrulan akıl dışı bir makinaya benzemişti. Orman yolları bomboştu. Yola çıktığından beri ne bir canlıya rastlamıştı ne de bir başka otomobile. Bütün gördüğü buz tutmuş yol ve iki yanından akıp giden koyu ağaçlardı. Karanlık giderek artıyordu. Sami Baran polis macerası bitip de Birleşmiş Milletler'in mavi renkli ve üstünde Framling Pass yazan mülteci pasaportuna kavuştuktan sonra aylarca sabah erkenden göz gözü görmez karanlıkta uyanmıştı. Kalktığında göçmen bloklarındaki bütün mutfakların, odaların, koridorların ışıkları yanmış olurdu. Uykularını alamamış göçmenlerin sürüklenir gibi hazırlanmalarına, mutfakta kahve yapan, geceden hazırladığı sandviçi yiyen, sütlü filingor yani mısır gevreği kaşıklayan insanların arasına karışırdı. Dışarı çıktığında soğuk hava göğsünü iğnelerdi. Beton yapıların arasındaki sokak lambalarının ışığı yoldaki kara vurmuş olurdu. Kar sıkışır, cam gibi kayganlaşır, üstünde ışıklar kırılırdı. Kaymamaya çalışarak yürüyen, üşüyen, titreyen gölgeler geçerdi yoldan. Büzülmüş, sarınmış, başları omuzlarının arasına gömülü, renk renk takkeler, kalpaklar, kasketler giymiş, boyunlarına yün kaşkol dolamış gölgeler. Sabah karanlığında otobüs durağı tıklım tıklım dolu olurdu. Sonra bir otobüs gelirdi. Herkes gibi onun da bir kartı vardı artık. Son durakta otobüsten inip kalabalıkla birlikte metroya girer, yürüyen merdivenlerle yerin 7 kat dibine inerdi. Yer altına oyulmuş, duvarlarından sular sızan, ıslak, nemli ve soğuk, bir ucundan öteki ucuna Azrail soluğu üfürüp duran, makine yağına karışmış bir mezar soğukluğu duyuran metroda, herkesin yüzünü daha da sarartıp göz altlarındaki şişleri abartan çiğ ışıklar altında, tünelin ağzından gürültüyle yel gibi gelen trene tıkış tıkış dolarlardı. Dünya yüzüne çıktıklarında hava karanlığından hiçbir şey yitirmemiş olurdu. Işıkları yanan okulda Uruguaylı, Şilili, Yunanlı, Japon ve İranlı arkadaşlarıyla hem o kadar ayrı ve uzak, hem de şaşılacak kadar benzer koşullarda sıralara oturup kursun başlamasını beklerlerdi. Ortaçağ köylülerini andıran kızıl sakallı hoca, bir peygamber sabrı ve yüzünde hiç eksik olmayan bir gülümsemeyle dillerinin dönmediği İsveççe kelimeleri tekrarlar dururdu. Sonu gelmez ritmik inlemeleri artarken, büyük bir hızla ve gaz pedalından ayağını çekmeden yeni bir dönemece girdi. Otomobilin ekseninden kaymasını, arkasının savrularak yoldan çıkmasını ve her şeyin sona erdiğini sandığı o dehşet anında tekrar düzeldiğini görmenin zevkini beklerken, karşısında kocaman kahverengi bir şeyin belirdiğini fark etti. Düşüncesinin donup kaldığı, felce uğradığı o kısacık anda, ayağı birden frene gitti ama daha pedala bastığı anda otomobili durdurmasının imkansız olduğunu anlamıştı. Bütün gövdesiyle duydu bunu. Kılcal damarlarına yayılan ve kanını donduran dehşet duygusuyla altındaki demir yığınının denetimsiz bir merkez kaç gücüyle savrulduğunu, kendisinin bu savruluşa en ufak bir etki yapamayacağını ayırt etti. Tam önünde bir çift ıslak ve iri göz ona bakıyor gibiydi. Hayal meyal seçtiği çatal boynuzların altındaki o iri gözlere doğru hızla uçarcasına yaklaşırken birden sarsıldı. Omuriliğinde ve boynunda depremler hissederken bütün dünyayı dolduracak kadar büyük bir patlama duyduğu inancına kapıldı. Eski Volvo patlamadan sonra da sürüklenmeye, savrulmaya devam etti ve bir süre çırpındıktan sonra ormana bakar ve yolu enlemesine keser durumda hareketsiz kaldı. Farlar önündeki karlı ağaçları aydınlatıyordu. Ortalık sessizliğe gömülmüştü. Sanki bütün dünya donup öylece kala kalmıştı. Çıt çıkmıyordu. Orman sessizdi. Sami kapıyı açıp soğuk havaya çıktı. Yanakları kesilir gibi oldu hemen, soluk alırken içine buzlar doluyordu. Ancak o anda geriye bakmayı akıl etti. Karanlık yolda bir cisim duruyor, yanında da küçük bir şey hareket ediyordu. Tekrar otomobile bindi. Geri manevrayla Volvo'yu geliş yönüne çevirdi ve o zaman farların aydınlattığı karlı yolda yatan muazzam geyiği görebildi. Yavrusu başında dönüp duruyor, annesini yalıyor ve burnuyla dürtüyordu. Sami'nin yüreği buz kesti. Gördüklerine inanamadan kapıyı açtı, otomobilden indi ve geyiğe doğru yürüdü. Omuz yüksekliği en az 1,5 metre olan kahverengi bir geyik yatıyordu yerde. Çatal boynuzlarının biri dibine yakın bir yerden kırılmıştı. Ağzından kan sızıyordu. Sami geyiğin önünde yere diz çöktü. O iri ve nemli gözlerdeki ölüm acısını ve göz diplerinden usulca süzülen kanı gördüğü anda yüreği dayanılmayacak kadar büyük bir merhamet duygusuyla kanırdı. Geyik, kan sızan köpüklü ağzıyla ve yaralı gözleriyle çaresiz bakıyordu ona. Sami bu iri ve güzel başa dokundu, alnının sert düzlüğünü ve biraz sonra uçup gidecek olan canın sıcaklığını hissetti. Ve aynı anda da elinin yavru geyik tarafından yalandığının farkına vardı. Yavru, pembe, sıcacık diliyle elini ıslatıyor ve başını ona sürtüp duruyordu. Sami geyiğin kendisine dikilmiş gözlerine ve yavrunun sürtünmesine daha fazla dayanamayacağını, bir saniye daha geçerse yüreğinin infilak edeceğini düşünerek çıldırtıcı bir paniğe kapıldı ve geyiğin başını yere bırakarak yavruya hiç bakmadan buzlu yolda koşa koşa Volvo'ya gitti. Tarifsiz bir aceleyle arabayı ters yöne çevirdi, gaza basarak uçar gibi uzaklaştı oradan. Eskisinden de hızlı gidiyordu şimdi. Gözlerinden durmadan yaş akıyordu, yanakları sırılsıklandı. İnlemelerinin hızı ve temposu artmıştı. Sayıklar gibi inleyip duruyordu. Bir yandan da öldürülmüş geyiklere ağıt yakan eski Anadolu türkülerinin dizelerini hatırlıyordu. Geyiğin dizlerine inen kandan, gözüne dolan karıncalardan söz ediyordu bir türkü. Sonra da kaç kuzulu ceylan, yağ davcı geldi diyor, geyiği kurtarmaya çalışıyordu. Ama bu geyik ve yavrusu Volvo'nun hışmından kurtulamamıştı işte. Geyik son anda sıçrayarak biraz kenara kaçmamış olsaydı, ona tam ortadan bindirecekti ve belki kendisi de hayatta kalamayacaktı. Ne var ki geyik onu kurtarmış ama kendisine çarpılmasını engelleyememişti. Şimdi de soğuk ve karanlık orman yolunda buzlar üstünde yatarak acı çekiyor, yaklaşmakta olan mutlak ölümü bekliyordu. O öldükten sonra yavru geyik ne yapacaktı acaba? İçgüdüsüyle annesinin öldüğünü ve artık hiç kalkamayacağını, yürüyemeyeceğini anlayacak, umudu keserek uzaklaşacak mıydı oradan? Yoksa gece boyunca annesini yalayarak ona can verebileceğini, ayağa kaldırabileceğini mi sanacaktı? Gittikçe aydınlanmakta olan zihni büyük bir suç işlediğini fısıldıyordu. Hadi geyiğe çarpması bir rastlantıydı ve bunu engellemesi mümkün değildi diyelim. Peki o yavruyu ve can çekişen anayı yol üzerinde bırakıp kaçmak olacak iş miydi? Avcılar elinde kaç kuzun kaldı diyerek türküden bir dize daha mırıldandı. Aslında kaçmaması gerektiğini düşünüyordu. Yüreğine bir sus dalı bıçak gibi dalan merhamet yüzünden kaçmıştı. Oysa böyle durumlarda cesaret gerekiyordu. Belki yaralı geyiğin acısını azaltacak bir yol bulur, yavruyu alıp daha güvenli bir yere götürebilirdi. İçine sürüklendiği korku ve panikten dolayı pişmanlık duyuyordu şimdi. Epey uzaklaşmıştı ama sonunda kararını verdi. Geri dönecek ve geyikle yavrusuna yardım edecekti. Böyle davranması gerekiyordu. Volvo'yu tekrar çevirerek hızla geldiği yolları yutmaya koyuldu. Ne kadar acı olursa olsun gerçekle yüzleşmekten kaçınmayacaktı. Çünkü nasıl olsa aklından çıkmayacaktı bu kaza. Unutması mümkün değildi. Karanlıkta bütün dönemeçler birbirine benziyordu. Her dönemeçten önce yavaşlıyor ve geyikle yavrusunu görmeyi umuyordu ama her seferinde buz tutmuş yol bomboş oluyordu. Geyiği bulmayı umarak ve dönemeçlere dikkat ederek epeyce gitti. Artık geyiği çarptığı yeri çoktan geçmiş olmalıydı ama geyik yoktu ortada, yavrusu da yoktu. Yol karanlık olduğu için adım başı durup kan izi arayamazdı. Kaza yerine en çok benzettiği dönemeçte durdu, yeri inceledi. Burasıydı işte, sonunda bulmuştu. Savrulmuş otomobilin tekerlek ve fren izlerinden burası olduğu belliydi. Bu dönemeçte vurmuştu ana geyiği ama ortada ne geyik görünüyordu ne de yavrusu. Kan izi de yoktu. Acaba kendisinden sonra gelen birileri geyiği kurtarmış mıydı? Yetkililere haber vermiş ve geyikle yavrunun alınıp götürülmesini sağlamış olabilirler miydi? Ya da yarası o kadar ağır olmayan geyik, kendine geldikten sonra yavrusunu alıp bir daha yollara yaklaşmaya tövbe ederek tanıdık ormanın sert buzulları arasına karışıp gitmiş miydi? Yoksa bütün bunlar gerçekte hiç olmamıştı da Sami'nin düşünde mi gerçekleşmişti? Geyik de, yavrusu da, kazada bir düş oyunu muydu? İyi ama geyiğin sıcaklığını, alın kemiğinin sertliğini bile duymuştu elinin altında. Nasıl bu kadar yanılabilirdi? Yavru geyik dilinin olanca sıcaklığıyla elini yalamış ve sırılsıklam etmişti. Böyle bir şeyi hayal etmesi için düpedüz aklını kaçırmış olması gerekirdi ki kendisi deli değildi. Çeşitli sıkıntıları olabilirdi ama bu kuzey mülteciliği henüz onu delirtmeyi başaramamıştı çok şükür. Biraz düşündükten sonra bu işi nasıl çözeceğini ve nasıl emin olabileceğini kavradı. Volvo'yu gözden geçirecek ve çarpma izleri arayacaktı. Ancak böylesine kesin bir kanıt içini rahatlatabilirdi. Otomobiline doğru yürüdü. Volvo'nun burnunu inceledi. Buz tutmuş kaportasında elini gezdirerek çökmeler ve çarpma izleri aradı. Ama aksilik bu ya, her tarafı yaralı berili ve ezik olan Volvo'nun burnunda ne bir çöküntü vardı ne de bir iz. Otomobilin burnu pırıl pırıldı. Sami o zaman kuzey akşamının dondurucu soğuk rüzgarını içine çekti ve ciğerlerinin yandığını hissederken bu kez ciddi olarak hastaneye gitmesinin şart olduğunu anladı. Durumu düşündüğünden de ağırdı. Yolun ıssızlığında büyük bir ürküntüye kapıldı, korku yüreğinde kanat çırpıyordu. Pan Tanrı her insan gibi ona da panlaşma, yani panik duygusunu hediye etmişti.